Hayırlı akşamlar A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evet Onur Hocam, nasıl başlamak isterdiniz?
Estağfurullah. Söylediğim gibi ahir zamanında yaşıyoruz ve iman hakikatlerinden bahsediyoruz inşallah. İnsanlar bu konuların şu an belki çok yani büyük bir kısmı diyelim, önemini daha henüz fark edememiş, yavaş yavaş fark ediyor olabilirler. Ama her geçen gün, her geçen saat, her geçen dakika, önümüzdeki yıllar bu konuların ne kadar önemli, hatta en önemli konular olduğunun anlaşıldığı yıllar olacak. Hocamızın söylediği gibi inşallah. Evrim teorisi diyoruz. Evrim teorisinin yıkıldığından bahsediyoruz ve bunun öneminden bahsediyoruz. Çünkü dünyaya hep belalar getirmiş, hep sıkıntılar getirmiş. Ve eninde sonunda da yıkılacak olan muazzam öneme sahip bir konu evrim teorisi. Hala Türkiye'de bile, yani Türkiye gibi %99'u, değil mi, yaratılışa inandığını söyleyen, Allah'ın var ettiğini, Allah'ın yarattığını söyleyen, yani halkının %99'u halkın Allah'ın yarattığını söylüyor. Bu halkın için üniversite hocaları da var, öğrencileri de var. Ama hala bir takım üniversitelerde, hala bir takım üniversite öğretim görevlilerinin evrimi destekleyen, onun doğru olduğunu söyleyen beyanatlarda bulunduğunu görüyoruz. Çok, yani Türkiye'de durum böyle ise dünyada nasıldır diye düşünüyoruz. Oradaki üniversitelerde de yine birçok devletin koruması altında olduğunu bu teorinin görüyoruz. Onu yıkmak gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Çünkü her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu, her şeyi yaratanın Allah olduğunu bildirmemiz, bu beyanatı her yere ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde Allah'ın nuru, değil mi, bu evrim kirliliği temizlendikten sonra Allah'ın nuru oraya ancak o şekilde ulaşabiliyor ve insanların iman etmesi bu şekilde mümkün olabiliyor. Nitekim her geçen dakika evrimin gerileyip Allah'a iman eden insanların sayısının da arttığını görüyoruz. Bu hakikate doğru da gidiyoruz inşallah. İslamiyet muhakkak hakim olacak yani dünyada inşallah. Buna hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şimdi bilimsel olarak iman hakikatleriyle evrimin yanlışını anlatıyoruz. Şimdi hemen bir tane tavuk embriyosuyla ilgili video göstereceğim. Neden tavuk embriyosuyla ilgili bir video göstereceğim? Çünkü tavuk embriyosu şuurun hiç olmadığı bir an, canlının büyümesi. Onun mesela yumurtadan çıkışından sonra, büyümesinden sonra şuurlu gibi gösterilen hareketler yapıyor. Yani şuur belirtisi gösteriyor. Yemek yemesini biliyor, değil mi? Kaçmasını, yemek yemesini, mesela hangisinin yiyecek olduğunu bilen, şuur özelliği gösteren hareketler gösteriyor. Ama daha yavruyken, bir hücreyken şuurun şeysi yok. Böyle bir göstergesi de yok. Orada sadece ne var? Hücreler var. Canlı yok orada, hücreler var. Zaten bütün canlılığın başlangıcı hücrelerle oluyor. Hücreyiz yani, biz en başında hayata başladığımızda biz hücreydik. Nerede? Annemizin karnında. Nerede diğer canlılar? Mesela tavuk yumurtada. Ana rahminde büyüyen canlılar annelerinin rahminde. Hücre olarak Allah onları inşallah anne ve babadan gelen eşe hücrelerinin birleşmesiyle zigot olarak ilk başta hayata başlatıyor. Ve orada hücrelerimiz farklılaşarak o canlı haline geldiğini görüyoruz. Muazzam bir farklılaşma oluyor. İşte bu farklılaşmayı yapan, bu hücreleri geliştirip canlı şekline koyan Allah inşallah. Şimdi bakın o tavuk videosunu göstereyim. Bu 21 günlük bir serüven. 21 günlük bir serüvenin başlangıcını görüyoruz. Burada kalbin attığını görüyoruz ve damarların oluştuğunu görüyoruz. Kalp ne zaman atmaya başlıyor? 42 saat sonra. Yani tavuk yumurta yumurtladıktan 42 saat sonra yumurta atmaya başlıyor. 21 günün sonunda ise civcivin çıktığını göreceğiz. Ama civciv olana kadar yumurtanın içerisinde yumurtanın sarısını ve beyazını tüketen bu hücreler gelişerek bir amaca doğru hızla hareket ediyorlar. Mesela damarlar oluşuyor. Damarları oluşmadan önce damarları oluşturan hücreler, daha sonra damarlar oluşuyor. Anjiyospermi deniliyor buna. Ve damarların içerisinde bakın sıvı halde kan hücrelerinin sıvı içerisinde yüzdüğünü görüyoruz. Burada ne var? Kanın fotoğrafının çekilmiş bir halini görüyoruz. Gelişim devam ediyor. Bacaklar, değil mi? Kanatlar. Daha sonra kasların bunu oluşturan kas yapısının ve iskelet yapısının hızla geliştiğini görüyoruz. Gelişim yine devam ediyor ama yavaş yavaş tavuk şekli belirmeye başlıyor. Biz işte ancak bu aşamadan sonra, bu 8. günden sonra beliren bir aşama, bu canlının tavuk olduğunu anlıyoruz. 10. günde artık yavaş yavaş dokuların sertleşmeye başladığını görüyoruz. 19. günde ise yumurtanın sarısının artık tükenip yumurtanın içerisindeki boşluğun iyice azaldığını görüyoruz. Çünkü bütün hücreler hızla oradaki karbonhidratları ve proteinleri tüketmiş durumda. Yavaş yavaş artık kıpırdanmalar başlıyor 20. güne yaklaşırken, çıkmaya yaklaşırken. Yumurtanın içerisinde hareketlilikler baş göstermeye başlıyor. Yani vücudun kas dokusunun, damarlarının, enerji dokusunun tamamının geliştiğini görüyoruz. Ve mutlu sona doğru yaklaşıyoruz. İçeride artık tam bir tavuk olmaya hazır. Ve tam bittiği anda ne yaptı? Yumurtanın kalsiyum karbonattan oluşan kabuğunu kırabilecek mukavemete geldi. Ve artık kırarak dünyaya merhaba diyor. Karşımızda küçük bir tavuk. Civciv. Yumurtadan çıkmış. Civciv.
Maşallah. Bir süreç.
Yani 21 günde oluyor bu. Bir hücreydi ama başlangıcında. Ve o hücrenin içerisinde bütün bilgi vardı. Buradaki konu şu. Ne olursa olsun hücrenin bir hücreden koskoca civciv olana kadar, yani trilyonlarca hücreden müteşekkil farklı hücrelerin birleşiminden oluşan bir canlı olana kadar ki süreci yöneten kim? Yani o hücreler neden hareket edip farklı bir hücre yapısında bürünüyorlar? Kemikleri oluşturuyorlar, sinirleri oluşturuyorlar. Bir kısmı midesini oluşturuyor, bir kısmı gagasını, bir kısmı gözünü oluşturuyor. Bir kısmı tüyleri anatomik bir şekilde ve simetrik bir şekilde döşeyip kanatları oluşturuyor. Vücudunu tüyle kaplıyor. Neden mesela içinde tüy yok, tüy çıkmıyor, dışında çıkıyor. Hepsi belli bir sırayla, hepsi belli bir intizamla oluşuyor. Muazzam bir düzenin bir parçasıyız biz. Biz burada şu an civciv örneğinde bu düzenin küçük bir örneğini gösterdik. Buradaki bütün farklılaşmanın sebebi, buradaki bütün hücrelerinin dizaynına içinde sahip olduğu gendeki, DNA'daki genlerin ifadesi olarak söylüyorlar bilim adamları. Ama her ne sebep olursa olsun, o sebebi orada yaratan, o düzeni orada kılan şüphesiz ki yüce Rabbimiz Allah. İnşallah.
Eğer o mesela kuluçka süresi olmasa protein değeri yüksek bir besin ortaya çıkıyor. Bundan da biz faydalanıyoruz. Hani bu çok mucizevi zaten. Hani iki farklı, oysa aynı şeyden bahsediyoruz. Yumurtanın beyazı ve sarısı var. Buradan beslenen bir civcivden bahsediyoruz ve bu kuluçka süresi olmazsa da buradan faydalanan bizlerden ve diğer canlılardan bahsediyoruz. Bu da çok mucizevi. Allah iki, yani aynı şeyde iki farklı olay gösteriyor bizlere. Burada da Allah'ın gücünü, kudretini bir kez daha anlamış oluyoruz. Allah'ın dilemesiyle yumurtadan civciv de çıkıyor. Yumurtadan besin değeri olan, protein değeri yüksek olan bir besin de çıkıyor.
Bak yumurta dedim, birkaç tane yumurta şekli göstereyim. Burada yine kuşkillerden ördek var. Biliyor musun? Tavus kuşu var. Burada çeşitli canlılara ait yumurtalar var. Soldaki white yazan da klasik tavuk yumurtası. Ama değişik şekillerde bakın yumurtalar var. Yumurtanın dışı bir zırh gibi. Burada canlının zarar görmemesi için koruyucu bir etki yapıyor. Bak burada kahverengi tavuk yumurtası. Ve diğer küçük mesela kuşlara ait yumurta.
Bıldırcın yumurtası.
Ve sonuçta canlı ne oluyor? Buradan büyüyor. Yumurtanın içerisinde ne var diye baktığımızda, yani yumurtanın da bir genin ürünü olduğunu bir kere biliyoruz. Yumurtanın içerisinde de gene sahip olan bir canlı var. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan önce çıktı diye sorunu aslında bilim adamları şöyle soruyor. DNA var, genin ürünü şimdi bütün bunlar. Mesela yumurtanın dizaynı, anlaşılabilsin diye söylüyorum. Allah dizaynla ve plan yapmaktan münezzehtir. Ama onu yumurtlayan tavuğun nasıl yumurtlayacağı, yumurtlamanın anatomik kanalları ve oradaki proteinlerin bütün işlevleri, reaksiyonları DNA'da yazılı. Yumurtanın DNA'sında yazılı. Fakat tavuk da nereden çıkıyor? Yumurtadan çıkıyor. Dolayısıyla hangisi önce çıktı diye tartışma hep böyle klasik söylenir. Onu bilim adamları şöyle de söylüyorlar. İlk önce DNA mı oluştu? İlk önce protein mi oluştu? İlk önce ribozom mu oluştu? Bu diyor içinden çıkılmaz. Tavuk mu yumurtadan çıktı? Yumurta mı tavuktan çıktı? Yumurta sorusunun aynısıdır diyorlar. Bu sorunun tek bir cevabı var. O civcivi de, o DNA'yı ve proteinleri de hepsi bir anda ortaya çıkmıştır. Aynı anda ortaya çıkmıştır. Bunun da adı yaratılıştır. Bunu da yaratan Yüce Rabbimiz Allah'tır. Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, sonsuz ilim ve güce sahip olan Allah'tır inşallah. Bakın şimdi yumurtanın içindeki detayı incelemeye devam edelim. Dışında bir zırh var. Onun içerisinde mesela albümin isimli bir protein var. Başka türde proteinler var ve burada kalından inceye doğru bir dizaynın olduğunu görüyoruz. Bu kıvrımların her birisinin. Çünkü buradaki sertliği ve oluşmasına katkıda bulunuyor bu proteinler. Yumurtanın beyazı biliyorsunuz çok yoğun bir protein kaynağıdır. Çünkü burada gördüğünüz gibi albümin gibi çeşitli proteinler var. Ve şöyle bir şey de var. Bakın şurada hava boşluğu var. Air cell deniliyor. Burada hava kanalıyla içindeki embriyo ihtiyaç duyduğu havayı buradan alabiliyor. Ve tüm lojistik hizmet yani 21 günlük yolculuk diyelim, 21 günlük seyahat diyelim için gerekli olacak koruma, zırh, içinde gerekli olacak yiyecek, proteinler ve karbonhidratlar ve yağ mevcut ve hava mevcut. 21 günlük bütün istikak yumurtanın içerisinde var ve sonunda ne oluyor 21 günün sonunda? Hepsi neredeyse tükenmiş vaziyette yumurta, tavuk yumurtadan çıkıyor. Muazzam bir durum var burada. Çünkü canlı daha doğmadan, canlı doğacak yani yumurtadan çıkacak süreye kadar ki ihtiyaç duyacağı protein ne? Bu biliniyor. Tavuk tarafından. İhtiyaç duyacağı hava ne? Bu biliniyor. Karbonhidrat miktarı ve yağ miktarı ne? Bu biliniyor. Mesela bir anneye sorsak, annenin karnındayken 9 ay boyunca çocuğun ihtiyacı olan protein nedir? Yağ nedir? Karbonhidrat nedir? Ne kadar havası olacak? Yani ne kadar havanın temizlenmesi lazım kanında? Bunların bilgisini bilebilir mi anne? Bilemez. Mesela anne sadece hamile kalır, çocuk hamilelik sürecinde gelişir ve daha sonra doğum olur. Annenin bu konuda sadece taşımak dışında çocuğu bir görevi başka yok. Yani bir bilinci başka yoktur. Tavuk da yani diğer canlılar da aynı şekilde. Çocuk veya canlı doğana kadar tüketeceği bütün besin, mesela bu tavuk örneğinde görüyoruz, hazır olarak kapsül halinde dışarı çıkartılıyor. Ve içinde tam yetecek kadar duruyor. Yani aç doğan ve yetersiz beslenmeye sahip bir tavuk çıkmıyor ortaya. Tam beslenmiş çıkıyor, tam gıdasını almış. Protein eksikliği yok, karbonhidrat eksikliği yok, yağ eksikliği yok. İşte buradaki bilinç çok önemli. Bilen bir şey var burada, bilen bir akıl var. Evrim hiçbir zaman bir bilginin sahip olduğu mekanizmayı göstermemiştir. Gösteremez de. Ya bilginin sahibi kim? Doğal seleksiyon oldu, canlılar gelişti. Ya kardeşim bak, bilgi gerekiyor bir şeyin inşa edilmesi için, bir şeyin sonucunun bilinmesi için bilgi gerekiyor. Bilgiyi bilen kim? Ya akıl sahibi kim burada? Tavuk mu akıl sahibi? Tavuk mu yumurtayı yapmış? Yumurtanın dizaynını o mu tasarlamış? İçine gerekli protein, hava kanalları, oradaki hücrelerin yapısının dizaynını tavuk mu yapmış?
Çıkana kadar haberi bile yok. Yani yumurta tavuktan çıkana kadar yumurtanın nasıl bir şey olduğunu tavuk da bilmiyor ki zaten. Kendi vücudunda DNA'sında var. Evet. Bu şekilde gelişiyor.
Zaten yani insan hariç bütün canlılar hepsi şuursuz. Sadece Allah'ın ilhamıyla biz canlıların orada yaşadığını görüyoruz. Nitekim yani tavukta dediğin gibi hiçbir şeyden habersiz. Ama bizim ortaya karşımıza çıkan görüntüde çok detaylı bir hesap var. Çok ince bir tasarım var maşallah. Bakan göz, anlayan şuur için bu çok önemli. Ya yani akıl ve bilinçten yoksun bir teori evrim. Çünkü akıl ve bilinç gerekiyor canlılık için. Onlar da akıl ve bilincin nerede olduğunu gösteremiyorlar.
İnşallah. İnşallah. Bir alabilir miyiz? Doğada hangi canlıya baksak mükemmel bir tasarım görüyoruz. Değil mi? O canlının yaşaması için, besin bulabilmesi için gerekli olan her şey düşünülmüş ve o canlıda yaratılmış. Şimdi köpek balıkları da bunlardan birisi, bu canlılardan. Tüm canlılar böyle, köpek balıkları da bunlardan birisi. Evet, teknoloji ilham oluyor köpek balıkları. Biyomimetik bilim dalında bilim adamları köpek balıklarını inceliyorlar. Niçin inceliyorlar? Köpek balıklarının mükemmel yüzücü oluşlarında derilerinin payı oldukça büyüktür. Deriyi kaplayan dişçikler yaklaşık 0.1 milimetrelik aralıklarla dizilmiştir. Çok hassas bir diziliş var. Gövde üzerinde bulundukları noktadaki akış hatlarına paralel ve geriye eğik olarak yerleşmişlerdir. Bu dişçikler suda küçük girdaplar oluşturarak balığın yüzme verimini arttırır. Bu deri yapısının bir benzeri uçakların yüzeyine uygulanarak hava sürtünmesi azaltılıyor ve bu yolla yakıt tüketimi düşürülüyor. Köpek balığının deri özelliklerini içeren nano parçacıklarla üretilen boya ısıya, basınca ve kızılötesi radyasyona dayanıklı. Evet, burada uçaklarda uygulanıyor bu boya. Köpek balıklarındaki derisi taklit ediliyor. Dolayısıyla bu boya dünyadaki tüm uçaklara uygulanacak olsa yılda yaklaşık 5 milyon ton yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Köpek balıkları derilerini sürekli olarak temiz tutan ve hızlı yüzmelerini sağlayan yapılarıyla gemi endüstrisinin de dikkatini çekti. Niçin? Çünkü gemilerin en büyük problemlerinden biri gemi yüzeyine yapışan su yosunları ve midyeler oluyor. Bunlar hem paslanmayı hızlandırıyor hem de suyun geri itme kuvvetini arttırıyor. Bilim adamları bu problemi çözmek için köpek balığı derisinin özelliğini örnek alarak silikondan bir deri tasarladılar. Kuzey Denizi'nde yapılan deneylerde deri örnek alınarak tasarlanan gemi yüzeylerinde %67 daha az midye tespit edildi. Evet, bunların dışında köpek balığı derisi yıllardır zımpara olarak kullanılıyor. Su içinde hareket ederken oluşan direnci azaltması özelliği nedeniyle köpek balığı derisi taklit edilerek mayo üretilmiştir. Bu mayolar %3 daha az sürtünme direncine sahiptir. Ve en pürüzsüz kumaştan yaklaşık %7.5 daha hızlıdır. Yüzme madalyalarının %77'si bu mayoları giyen yüzücüler tarafından kazanılmıştır.
Maşallah.
Tüm bu bilinenlere rağmen laboratuvarlarda üretilen suni köpek balığı derilerinde tam bir başarı kazanılamadı ve üretilen suni deri yapıları köpek balıkları derilerinin sağladığı direnç kazancına ulaşamadı. Yapılan araştırmalar bunun nedenlerini de ortaya çıkardı. Köpek balıkları deri altlarındaki kasları kullanarak deri dişçiklerinin açılarını dinamik olarak ayarlayabiliyorlar. Böylece dişçiklerin yüksekliklerini yüzdükleri sürete en uygun seviyeye getirerek her süret için maksimum direnç kazancını elde edebiliyorlar. Maşallah. Bu küçük küçük dişçiklere sahipler köpek balıkları. Bu zaten direncin azalmasını sağlıyor suda. Ayrıca bunu da süratlerine bağlı olarak daha çıkık vaziyete ya da daha az gömülü vaziyete ayarlayabiliyorlar. Eğimlerini ayarlayabiliyorlar. Ve bu dişçikler en önemlisi rastgele değil derinin üstünde. Hepsi nizamlı. Önden arkaya gidecek şekilde dişçiklerin bakış açıları. Hepsinin bir orada ölçülü dizilmesi var söz konusu. Ve bu da köpek balığının işte çok büyük verim kazanmasını sağlıyor. Enerjisinden tasarruf etmesini sağlıyor. Biz bunu çünkü uyguladığımızda uçaklara, gemilere yakıt tasarrufu sağladığımız gibi işte gemideki başka bir problem midyelerin, yosunların tutulmasıdır altına. Bunu da engellemiş oluyoruz.
Maşallah. Peki bu dişçikleri koyan köpek balığı mı? Bu dişçiklerin yönünü belirleyen köpek balığı mı? Hayır değil. Baktığımız zaman da biz köpek balıklarının bu özelliklerine doğuştan sahip olduklarını görüyoruz. Yani bu köpek balığının dişçiği bu şekilde olursa daha süratli gideceği ya da sürtünmeye daha az etkileyeceği gibi bir düşüncesi yok köpek balığının. Öyle bir zaten kendi düşüncesi, kendi şeyi de olamaz. Çünkü konumunu bilmesi gerekiyor ki doğuştan bu dişçikleri çıkarabilsin. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu köpek balığı var olduğu günden beri derisi aynı şekilde, dişçikler de aynı şekilde hiç değişmemiş.
Evet hocam.
Ki fosillerde de gözüküyor.
Fosillerde biz balıklara baktığımızda bakın hiçbirisinin değişmediğini görüyoruz. Mesela ustura balığı 23 milyon yıl yaşında günümüzdeki ustura balığı ile birebir aynı. Evet, solekant fosili 240 milyon yıllık günümüzde yaşayan solekant balığı aşağıda bulunuyor. Ve birebir aynı olduğunu görüyoruz yapılarının. Evet, iğne balığı fosili bakın 146 milyon yıllık günümüzdeki iğne balığıyla birebir aynı. Kuyruğu, üstündeki çıkıntıları, baş kısmı ve 5 milyon yıllık ustura balığı. Bakın çok yüksek rakamlar yani 146 milyon yıl. Ve bu canlı 146 milyon yıldır yaşıyor ve en ufak bir değişiklik yok, olmamış. Birebir aynı. Evet. Deniz atı fosili 26 milyon yıllık. Bakın günümüzdeki deniz atıyla kuyruk kısmı olsun, baş kısmı olsun, duruşu bile birebir her şey aynı. Ve vatoz fosili günümüzde yaşayan örneği sağdaki 54 milyon yıllık. Yine günümüzdeki vatozla birebir aynı olduğunu görüyoruz. Kuyruğuna baktığımızda, gövdesine baktığımızda. İşte evrime net bir şekilde çürüten deliller bunlar, fosiller. Başka bir balık türü yine. 100 milyon yıllık. Şimdi biz fosil kayıtlarına bakmamız gerekiyor. Evrim süreci yaşanmış mı, yaşanmamış mı? Canlılar nasıl ortaya çıkmış? Canlılar değişim göstermiş mi? Fosil kayıtlarına baktığımızda canlıların yeryüzünde aniden ortaya çıktıklarını görüyoruz. Ve o canlının türüne ya da o canlıya benzeyen başka daha önce hiçbir canlı yokken o canlıyı fosil katmanda, mesela 100 milyon yıllık katmanda aniden görüyoruz. Ve daha sonrasında günümüzde yaşayanları da oluyor. Soyu tükenmemiş oluyor o canlının mesela. Günümüzde yaşayankiyle aynı oluyor.
Maşallah.
Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki evrim denen bir süreç yaşanmamış. Canlılar aniden ortaya çıkmışlar, yaratılmışlar. Ve hiç değişmeden gelmişler.
Zaten canlılardaki bu üstün özellikler bize evrimin olmadığını, canlının sadece üstündeki özellikler bile bize gösteriyor. Yani fosil kayıtları delili ispatı oluyor ama baktığımız zaman canlılardaki bu üstün yaratılış özelliği, Allah'ın yaratmış olduğu mucizevi özellikler canlılardaki saymakla bitmiyor. Her canlı da kendine göre farklı özelliklerde. Bu bir kere zaten bize evrimin olmadığını gösteriyor. Bunlardan bir tanesi de tavus kuşu. Yani biliyoruz ki tavus kuşunun kanadında olan o şekiller, göz şeklindeki o daire şeklindeki halkalar mesela kanadında bulunan, sadece ve erkeğinde bulunuyor. Ve muazzam özelliğe sahip. Açtığı zaman görkemli bir gösteriş var. Zaten dişiyi etkilemek amacıyla da kullanıyor. Baktığınız zaman da mükemmel bir Allah tarafından yaratıldığını görüyoruz. Çünkü normal şartlarda tesadüflerin bu güzelliği yaratması mümkün değil. Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Allah'ın mükemmel tasarımı olan tavus kuşundan. Tavus kuşunun tüylerindeki desenler ve estetik insanlarda güzel bir etki uyandırır. Bilim adamları yaptıkları son araştırmalarda tavus kuşunun tüylerinde bulunan ve ışığa göre renk değiştirerek yeşil, mavi, sarı ve kahverengi renkleri yansıtabilen küçük tüylerin olduğu hassas bir mekanizmayı ortaya çıkardılar. 3-4 farklı renk çıkıyor kanadında. Araştırmalara göre tüylerin parlak renkleri pigmentler tarafından değil, iki boyutlu olan ve kristale benzeyen küçük yapılar tarafından üretiliyor. Mikroskop altında tüyün ana gövdelerine çıkan kılların üzerindeki daha da küçük tüycükler üzerinde ızgara tasarımıyla karşılaşıldı. Bu ızgara bir tür protein olan melaninden yapılmış çubukların keratinle, yani bir başka protein türüyle bağlanmasından meydana gelmektedir. Şurada zaten yani
parlak tasarımı, ama ışık
parlak,
yok.
Hayır, ışık da yok. Bir de pigment de yok zaten. Hani bunun ışığı yansıtacak bir rengi de yok. Ama böyle çok farklı renkte, 3-4 ton farklı renkte bir ışık yansıtıyor ve baktığınız zaman da, o kanadını açtığı zaman da çok görsel, muazzam estetik bir şey çıkıyor ortaya.
Bir ahenk var yani.
Evet. Şuraya baksana, hani fotoğrafta yukarıda çok net gözüküyor zaten açmış hali. Zaten evrimcilerin içinden çıkamadığı konulardan bir tanesi. Araştırmacılar her biri insan saçında yüzlerce kez daha ince olan bu iki boyutlu küçük yapıların tüycükler üzerinde ard arda sıralandığını gördüler. Çok sık olarak, yani burada gördüğümüz görüntüde çok sık tüycüklerin sıralanması. Yani bizim saçımızda mesela yaklaşık 100 bin tane saç teli var. Burada onun yaklaşık 2-3 kat daha fazlası ve daha sık bir şekilde tüycüklerin olduğunu görmüş bilim adamları araştırmalarında. Evet, devam edelim. Bu ızgaradaki boşlukların boyutlarının ve şekillerinin ışığın hafif farklı açılarda yansıtılmasına, böylece renkteki çeşitlenmeye yol açtığı ortaya çıkarılmış oldu. Yani ışık nereden farklı vurursa ışığın yönüne göre biraz ışığın açısı değiştiği zaman farklı bir renk yansıtıyor. Biraz daha değiştiği zaman bir farklı renk yansıtıyor. Çünkü üzerinde bulunan farklı renklerden kaynaklanan renk değişimini görüyoruz biz. Ve gördüğümüz zaman bu ışığın gün içindeki güneşin sadece ışınlarının eğim açısıyla birçok rengi kanatlarında görüyoruz bu canlının. Ve bu da mükemmel bir yaratılışı bize bir kez daha gösteriyor tavus kuşundaki. Araştırmalar mekanizmadaki tasarımın son derece kusursuz bir şekilde tasarlanmış olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü bunu hiçbir şeyin yapması, yani hiçbir canlının ya da tesadüfün yapması mümkün değil. Bunu tavus kuşu da yapmıyor. Bunun farkında da değil zaten, bilincinde de değil. Hiç şüphesiz tavus kuşunun tüylerinde kristal moleküllerini bir araya getirip düzenleyen ve onlardan harika desenler çıkaran Allah'tır. Allah kusursuz yaratmasını bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Şeytanın Allah'ı sanırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Haşr suresi 24. ayette. Burada gerçekten biz bu tavus kuşundaki muazzam sanatı gördük. Allah'ın yaratmış olduğu bir estetiği gördük. Ve bunun hiçbir şekilde tavus kuşunun bundan haberi yok zaten. Kanadının hani açılıp nasıl özellikle olduğunu görecek bir yapısı da yok zaten. Ve bunun için bir emek de yapmamış. Zaten canlılardaki bu özellikler bize gösteriyor. Yani bu Allah'ın vermiş olduğu üstün özellikler. İşte az önce köpek balığından bahsettik. Şimdi tavus kuşundan, bir başka canlılardan bahsettiğimiz zaman bunlar kazanılmış estetik görüntüler değil. Baktığımız zaman Allah tarafından onlara verilmiş sistemlerin olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir şekilde bu canlı bunun olması için bir çaba harcamamış, bir emek yapmamış ya da herhangi bir çalışmada bulunmamış. Doğduğu andan itibaren Allah'ın ona verdiği güzellik sayesinde canlılar ilk var olduğu günden beri tavus kuşları aynı şekilde, hepsi aynı şekilde, aynı kanat özellikleriyle, aynı renk biçimleriyle günümüze kadar gelmişler. Bu da bize zaten evrimin olmadığını, Allah'ın bütün canlıları birden yarattığını gösteriyor zaten, delilleri oluyor şu an.
Ya olaydaki hikmetin ne olduğunu düşünen bir akıl gerekiyor en başta. Yani objektif, ne olduğunu sadece anlamaya yönelik açık bir şuur öncelikle gerekiyor. Bakıyorsun tavus kuşuna şimdi. Bir açıyor kanatlarını, arkadaki tüyünü. Muazzam güzel bir desen var orada. Desenin ne olduğunu incele diyorsun. İncelemeleri araştırıyorsun, okuyorsun. Yani orada sırf optik kurallar kullanılarak ışığın yansıması, ışığın dalga boyunun değiştirilmesi prensibine bağlı olarak renk harmonisi oluşuyor. Ve en küçük üniteden bütün tavus kuşunun renklerinin derinliğinin tamamına baktığımızda tablo mükemmel çıkıyor karşımıza. Öyle ki insanlar bunu kendi yaptıkları modacılar tasarımlarda kullanıyorlar. Bu renkler taklit edilerek kendi kıyafetlerinde desen olarak kullanılıyor. Ve tavus kuşundan ilham alan insan olmuş oluyor. Burada detaylı şekilde düşünmek lazım. Bu canlı neden yaratıldı? Bu canlının bu kadar güzel olmasının hikmeti ne ve neden bize güzel geliyor? Ve o renklerin oluşmasındaki teknolojinin sahibi kim? Burada hikmetli ve derin düşündüğünde zaten doğal olarak Allah'ın varlığını hissediyorsun yani. Zaten hisseder insan yani. Allah'ın varlığını hissedersin burada. Onun gücünü, kudretini. Yani ve çok yakınında olduğunu hissedersin. Çok açık bir gerçek çünkü. Yani bu kadar muazzam bir yapıyı Allah bize güzellik olsun diye yaratıyor. İnşallah. Yani ona bakınca lezzet alan, güzel olduğunu anlayıp kendi yaşamına uyarlayan kim var? İnsan var. Ya kaplan mesela tavus kuşuna bakıp güzel hayran hayran bakar mı, yoksa mesela yiyecek olarak mı görür onu? Veya bir fil umursar mı tavus kuşunun güzelliğini? Bakar mı mesela? Manzarayı izler mi? İzlemez. Hiçbir canlı izlemez. Hiçbir canlı tavus kuşuna bakıp da ne kadar güzel bir canlı olduğuna hakkında düşünen gözlerle baktığını göremez.
Çünkü şuur yok.
Çünkü bütün canlılar şuur, yani hayran canlı, bütün canlılar sadece insana bakar. Yani insana göre yaratılmıştır. İnsan bakıp hikmeti anlasın diye yaratılmıştır. Düşünen insandır sadece. Akletmesi gereken insandır sadece. Oradaki güzeli, güzel olduğunu söyleyen, ona hayranlık duyan, maşallah Allah ne güzel yaratmış, maşallah muazzam bir teknolojisi var. Allah'ın bize burada gösterdiği teknolojiyi mesela hem güzel hem de teknolojisini taklit edip insanlar ışıklandırma sistemleri de yapıyorlar. Yol gösteriyor Allah aynı zamanda onunla, o şekilde de. Dolayısıyla bu Allah'ın bize gösterdiği bir nimet, bir güzellik ve sadece Allah'ın varlığını bize anlatan bir iman hakikati olmuş oluyor inşallah. Başka bir şey değil. Buna bakan her gözün böyle düşünmesi lazım.
O zaman değil diğer mi? Canlılardan farkımız kalmazdı. Şimdi bir kedinin, köpeğin oturup manzara izlediğini hiç kimse şahit olmamıştır. Ama bir insan baktığı zaman işte ne güzel diyorsunuz, deniz ne güzel diyorsunuz işte, ya da görüntü, dağ, ova, çiçek, böcek, neye bakıyorsanız güzelliğini görüp fark edebiliyorsunuz. Ve Allah'a anıyorsunuz bunu gördüğünüz zaman. Şimdi tavus kuşunu görüp de geçip hani hiç bakmayıp dikkat etmeyen insan olduğu zaman da o zaman diğer canlılardan, şuursuz canlılardan bir farkı kalmamış oluyor. Çünkü Allah'ın bizlerin gözlerimize vermiş olduğu estetik güzelliği biz görüp Allah'a anmamızla güzel, makbul oluyor. Eğer bunu, Allah'ın verdiği bu güzelliği biz anmazsak o zaman diğer canlılardan bir farkımız kalmamış oluyor. Oysa biz düşünen, akleden, gören, aklı şuuru olan insanlar, canlılarız Allah'ın yaratmış olduğu. O yüzden diğer canlılardan ayrılan en büyük özelliğimiz de bu. Gördüğümüz zaman bu güzelliği hani Allah'ı anacağız ve bu güzellikten bir başka estetikten faydalanıyoruz da zaten. Başka, az önce Onur Hocam dediği gibi, başka gıdalarda da bu canlıların özelliklerinden faydalanıyorlar. Bilimsel olarak ya da moda olsun ya da herhangi bir sektörde olsun faydalanıyor. Çünkü Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden hiçbir şekilde kendinden oluşan bir özellik değil. Tamamen örnek alarak tavus kuşunun işte kanadını örnek alıyor ya da köpek balığının derisini örnek alıyor. Bir örnek oluyor ama Allah hiç örnek almadan yaratıyor. Bu köpek balığını ilk yaratan Allah. Ama köpek balığından mayayı yapan, tasarlayan insan örnek alarak yapıyor. Bir canlıyı kullanarak yapıyor bunu. Yani doğadaki bir örneğini görerek. Ama biz hiçbir canlının doğada başka bir örneğini görmüyoruz. Allah kuş diye bizim söylediğimiz canlılar bile birçok çeşitteler. Biz kuş diye sınıflandırıyoruz ama farklı besleneni, farklı yaşayanı, göç edeni, göç etmeyeni, farklı yerlerde yaşayanı bir ton türü var. Baktığımız zaman biz örnek edinmeksizin ve çok çeşitli bir şekilde görüyoruz Allah'ın yarattıklarını. Bu da bizim imanımızı arttırıyor inşallah gördüğümüz zaman.
İnşallah. Tabii insanın bu da şükretmesi gereken bir şey. Çünkü bazı insanlar var, görüyor ama şükretmiyor. Ya da farklı bir açıklama getirmeye çalışıyor. Yani onu kabul etmek ağrına gittiği için, değil mi? Kibrine ağır geldiği için başka bir açıklama getiriyor. Saçma sapan izahlarda bulunabiliyor. Sırf Allah yarattı dememek için. Haşa. Ama bu da işte insanların, yani biz görüp şükrediyoruz, hoşumuza gidiyor. Allah'a şükrediyoruz, Allah'ın yarattığını biliyoruz. Bu da bizim şükretmemiz gereken bir konu. Bu da Allah'ın dilemesiyle oluyor çünkü. Evet. Allah dilerse kim insana onu çirkin göster diyor. Mesela Darwin söylüyor, hasta ediyor diyor beni tavus kuşunun tüylerini görmek.
Onu aslında, ona da güzel gözüküyor da onun içinden çıkamadığı için onu hasta ediyor. Çünkü bir canlıda böyle üstün bir özelliğin olması, devasal bir görsellik var, estetik var. Yani tavus kuşunu Darwin de söylüyor, bakıp geçmek mümkün değil diyor yani evet. Gördüğünüz zaman. Hani bir durup düşünüyorsunuz diyor. Onun da inkarcı olduğu için hani neticede oraya baktığı zaman o da aslında aynı sonucu görüyor. Allah'ın yarattığını görüyor fakat kendi kabullenmediği için açıklayamıyor. Evet. Bunu ancak işte sonradan mektuplarında açıklıyor. İşte belli bir süre sonra uğraştıktan sonra olmadığını görünce açıklıyor. Ama bütün inkarcılar da baktığı zaman o üstün özellikleri aslında görür. Sırf Allah ayette de söylüyor. Mealen söylüyorum, şeytan Allah'a sınırım. Kibirlenmelerinden ve enaniyetlerinden kaynaklanıyor yani bunu görmemeleri. O yüzden aslında onlar da Allah'ın varlığının bilincindeler. Bir gücün, bir kudretin olduğunun bilincindeler. Fakat kendilerini çok büyük gördükleri için,
evet,
kibirli olduklarından dolayı da o canlıyı öyle bakmıyormuş gibi gösteriyorlar.
Hem öyle bir teoriyi savunuyor olması hem de öyle bir canlının olması varlığı rahatsız ediyor tabii. Rahatsız eden şey o. Birçok canlıda biz gerçekten çok üstün bir sanat görüyoruz maşallah. Bunlardan birisi de planktonlar ama ışık üreten planktonlar. Evet, farklı bir türü. Dinoflagellates ismi var. Mikroskobik canlılar bunlar. Dinoflagellate tropikal sularda yaşayan bir plankton çeşididir. Binlerce türü vardır. Bu mikroskobik canlıların insanı hayran bırakan özelliği savunma sistemi olarak ışık kullanmaları ve bu ışığı kendilerinin üretmesidir. Evet, şimdi göreceğiz görüntüsünü maşallah. Bakın gecenin karanlığında özellikle masmavi bir ışık çıkarıyorlar. Deniz yüzeyinde oluşabilecek herhangi bir hareketlenme, bu bir yunus balığı olabilir, bir teknenin motor hareketi veya dalgaların oluşturduğu hareketlenme olabilir. Bu planktonların ışınması için yeterli oluyor. Işıma başladığında görenleri hayran bırakan parlak mavi ışık ortaya çıkıyor. Çok büyük bir alana yayılabilen bu ışık gösterisi Allah'ın yarattığı sayısız güzelliklerdendir. Maşallah.
Şurada şehrin ışıkları var bak bir önceki slaytta.
Evet.
Burada bakterilerinki var sol tarafta.
Yani gayet yetersiz kalmış değil mi? Sanki böyle şey
görene Photoshop da.
Çizim gibi duruyor.
Çizim, resim
ilk
gibi.
Görenler zaten belki de şu anda izleyenler, ilk kez izleyenler de olabilir, ilk kez görenler de olabilir. Çünkü çok fazla görülüp bilinen bir şey değil. Hı hı. Bunu ilk gören gemiciler de zaten bunu başka şey olarak yorumluyorlar. Hani başka hayalet güçler, yani. Hayali uzaylılar. Güçler, uzaylılar diye. Çünkü hani sudan giderken, gemi giderken arkasından böyle bir ışığın takip ediyor olması onlara gayet hani ürkütücü bir şey oluyor. Ama baktıkları zaman araştırmalar sonucunda böyle olan canlıların var olduğunu görürüz. Bu zaten hani bakıp da buna zaten Allah'a iman etmemek gerçekten hani çok büyük insanın yapmış olduğu, kendine yapmış olduğu daha doğrusu bir ayıptır. Yani evet. Bu Allah'ın yaratmış olduğu bir güzel sanat.
Bakın bu resimde aslında bir kıyas yapmamız gerekiyor. Şimdi sağ taraftaki ışık insanların yıllar boyunca uğraştıkları, inanılmaz enerji sarf ettikleri çıkması için bir ışık. Ve çok verimsiz bu ışık. Yani %90'ı ısı, %10'u hatta daha düşüğü ışık. Çok verimsiz bir ışık. Bunlar için ama bilinçli, şuurlu değil mi? İnsanlar, bilim adamları yıllarca uğraşıyorlar. Solda da bizim gözle göremediğimiz mikroskobik canlıların, planktonların yaydığı ışık var. Ve bu canlıları evrimciler basit ilkel canlı diyor. Bakın basit ilkel canlı dedikleri canlının biz çıkardığı ışığı görüyoruz burada. Nasıl bir mükemmel vücut yapıları var bakın. İnanılmaz bir tasarıma sahipler.
Ve o ışık sistemleri olmak için ne kadar çok enerjiye ihtiyaç var. Bu canlılar kendi enerjisiyle bu kadar çok ışık saçıyorlar. Bir de onu da düşünmek lazım. O şehrin aydınlanması evet. için ne kadar yüklü enerjiler gerekiyor, ne kadar yüksek bağlantı gerekiyor. Bir de mesela bir ampul olarak en basitinden düşünseniz belli bir süre sonra özelliğini kaybediyor. Yani uzun yıllarca giden bir ampul yok. Yandığı zaman ısı sonucunda yanmalar meydana geliyor içinde ve etkisini artık ampulün yanmadığını görüyoruz. Oysa bunlarda hiç öyle bir şey yok. Planktonlar sürekli harekette. Her balık hareketinde bunu yakıyorlar ve kendi enerjileriyle, kendi ısılarıyla yapıyorlar.
Evet, bir resmimiz daha var bu konuyla ilgili. Evet, bilim adamları halen ışık üreten planktonların hücre yapısı ve ışımanın nasıl gerçekleştiği konuları üzerinde çalışıyorlar. Solda da yine bir insan suda yüzme hareketi yaparken, kollarını açıp kaparken çıkan ışımayı görüyoruz. Evet, bununla ilgili bir videomuz var. Hemen onu gösterelim izleyicilerimize. Bakın maşallah.
Suya taş atıyor öyle mi?
Evet, suya evet. taş atıyor ve nasıl bir ışık çıkıyor.
Ama gerçekten insan plankton diye bilmesi farklı yani.
Şöyle panik yaptığında demek ki bakterinin ışık vermesi çok mucizevi bir şey yani. Işık, tepki ışık veriyor yani. Tepki dediği ışık olarak.
Ben buradayım evet. diye herhalde şey dedi.
Maşallah. Bu, Allah'ın bir sanatını görüyoruz maşallah. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Buyuruyor Allah ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Buradaki renk inanılmaz. Tavus kuşundaki yeşil tonu mükemmel. Mavi tonu mükemmel maşallah. Yine bu planktonlardaki mavi tonu da çok güzel. Allah hepsini güzellik olarak, bir süs olarak yaratıyor ve insanın tabii bunları görüp şükretmesi gerekiyor. Yani bunları gördükten sonra bir insanın yüz çevirmesi çok büyük nankörlük olur.
Allah'ın nimetlerini Allah söylüyor ayetinde. Şeytan anlasının genelleme yaparak bile sayamazsınız diyor. Gerçekten de bu canlı mesela hiç bilmediğimiz bir canlı türü. Belki daha şu anda ismi adı konulamayan canlı türleri var. Denizde yaşayan, okyanuslarda yaşayan. Daha birçok çeşidi var. Bizler daha hani çok az bir kısmını gördük. Her geçen gün başkası çıkıyor. Bu da son yıllarda hani öğrenilen bir şey. Bu plankton olduğu böyle bir canlının olduğu da son yıllarda öğrenilen bir şey. Allah'ın nimetleri sürekli önümüzde zaten gördüğümüz zaman da bunlar zaten bize Allah'ın yarattığını, Allah'ın çok üstün bir şekilde ve sonsuz akılla yarattığını gösteriyor inşallah.
İnşallah. Şimdi o ışık nasıl oluyor? Onun ben biyolojik olarak sistemini anlatayım. Bakın şimdi şurada bir şunu şöyle büyütelim. Bunun için ne gerekiyor? Bir tane bilgi gerekiyor. Bilgi. Işığın ışık nasıl oluyor? Onu yani önce kısa bir hatırlatmasını yapalım. Lusiferin denilen bir molekül var. Lusiferaz denen bir enzim var. Bunların birleşmesiyle orada ışık meydana geliyor. Işık reaksiyon ortaya çıkıyor ve ışık dediğimiz bu parlak bizim gözümüze aydınlatan, aydınlık oluşturan reaksiyon ortaya çıkıyor. Bu yapı ortaya çıkıyor. Bu proteinlerin vücutta biyolojik olarak göstermiş olduğu bir reaksiyon ve bizim de gözümüze çok güzel olarak gelen bir hadise olmuş oluyor inşallah. Şimdi bu nasıl oluyor? Bakterinin vücudunda. Bu karşımızda gördüğümüz Lucifer'in ve Luciferaz'ın bilgisinin yazılı olduğu iplikçik. Burada ne görüyoruz? Bu bilgiyi kopyalayıp gerekli moleküllerin bu bilgiye göre projesini yöneten bir takım mühendis, taşıyıcı, teknisyen, okuma fotokopi makinesi, ondan sonra çeşitli not almakta ve incelemekte kullanılan bazı araç gereçler görüyoruz. Bunların hepsini tek tek tanıyalım. Bu kopyalamacıydı, bu elektrik enerjisi. Burada bilginin kaynağını görüyoruz. Şu an karşımızda Işık Nasıl Üretilir isimli ansiklopedi sayfası duruyor. Buraya bak ya, o diyor ki ansiklopedi sayfasının buradan başlıyor diyor, bakın. Bilgi buradan başlıyor diyor, işaret koymuş ansiklopedi. Yönünü belli, pardon, bu yönünü belli ediyor. Yani bilginin ne tarafa doğru okunacağını gösteriyor.
Nereden nereye gidecek?
Evet, bu da bilginin nerede başlayacağını gösteriyor. Şimdi bilgiyi okumak için gerekli mühendis, teknisyen, alet alevatlara sahip kişiler gelmeye başladılar. Bakın bu esas yönetici, o bölümün şefi gelecek şimdi, bilginin yönünün neresi olduğunu belli ediyor. Bir fizibilite çalışması yapıyor şef. Diyor ki bakın, aydınlık yapmamız için gereken bilginin yeri burası, yönü de burası, beni takip edin diyor, emir veriyor. Şimdi bu emri duyunca, tabii o yönetici olduğu için, diğer onun altındaki birim hareketlenmeye başlıyor. Bazı işte şu an alet edevatlar geldi. Yalnız dikkat edin, buradaki bütün alet edevatlar kendisi hareket ediyor. Yalnız bu alet edevatların, şimdi söyleyeyim mesela, ne gözü var ne kulağı var. Ne duyma organları var, ne görme organları var, ne de konuşma organları var.
Ne de aklı var zaten.
Hareketi ne de aklı var.
Evet, ve hareketi sağlayabilecek olan ayaktır, pervanedir, kamçıdır gibi bir aparatı da yok. Bildiğin protein molekülü bunlar. Şimdi benzetmemizle anlatmaya devam edelim. Alet edevat çeşitli kopyalama işlemini oraya sabitleyici mekanizma şu an teker teker monte ediliyor. Daha sonra şimdi mühendis geldi, gerekli bilginin olduğu yeri bağlanıp yine başka alet edevatları kullanarak kopyalayacak oradaki bilgiyi. Çünkü bu bilgi özel bir yerde duruyor. Çok korunaklı, özel denetim altında tutulan özel odalarda böyle bu bilgi koruma altında. Özel yetkiye sahip buradaki mühendislerin ve teknisyenlerin hepsi. Özel yetkiyle içeri girip bilginin kayıtlı olduğu veri bankasından bilgiyi sadece ne yapıyor? Kopyalıyor. Tutup veri bankasını dışarı çıkartamaz. O zaman her isteyene verirse bu bozulur. Her isteyene sadece kopyası veriliyor o yüzden. Böyle bir koruma sistemi var orada. Ve ancak özel yetkiye sahip olması gerekiyor bu bilgiyi alması için. Şimdi yetki kartını gösterip içeri girdi. Bilginin olduğu yere ulaştı. Şimdi makineyi kullanarak kopyalama işlemine başlayacak. Şimdi mühendis oturdu oraya. Diğer alet edevat da geldi yanına. Mesela çeşitli scanner gibi kopyalama ünitesi makinelerini de aldı yanına mühendis. Şimdi yönünü de belli etti. Arkadan da şef diyor ki yönün burası. Buradan aşağı doğru gideceksin diyor. En son makineleri prize de takacak şimdi.
Enerjiler.
Yani. Evet, taktı prize ve makine çalışmaya başladı. Mühendis makineleri kullanarak okuma işlemini yaptı. Karşımızda Lucifer'inin kopyası hazır.
Anlık çıkarıyor.
Anlık çıkardı bilgiyi. Bunun devamında daha bu bilgi şu anda taslak, kağıt. Yani mühendis ne yapar? Kağıtta proje yapar. Alet üretecek mesela, cihaz üretecek. Bu projesi daha taslak. Bu bir işe yaramaz. Bunu alete çevirmesi lazım. Yani cihaza çevirmesi lazım bunu ki o cihaz kullanılan bir cihaz. Mesela bilgisayar yapacak diyelim. Bu bilgisayarın kağıt. Bu kağıttaki projeye göre bilgisayarı üretecek. İşte bu işi yapan bilgisayar. Yani biz burada kullanıyoruz. Mühendis ne yapıyor? Hazır olan bir bilgiyi kopyaladı. Kopyaladı, bunu yaptı. Hazır olan bir bilgiyi. Ve bunu üretti. İşte bu benzetmede anlatmaya çalıştığımız konu şu. Luciferaz'ı, bütün o bilgisini oraya koyan akıl Allah'a aittir. Oradaki bütün mühendis teknisyenliğe benzetmelerini yaptığımız moleküller, hareket eden cansız, şuursuz moleküller, hareket ettiren, onların yönünü, açısını, hızını ve yaptığı işin mükemmel olmasını sağlayan Allah'tır. Ve bütün bu hakikatlerle Allah bize tecelli edip onu da gösteriyor kendisini. Onlar hareket eden değil, ettirilen, bilgi sahibi değil, bilgi orada var gösterilen. Esas kaynak Allah. Allah orada bilgisini gösteriyor ve yaptırıyor ve sonuçta bize bu bakteride örneğin bir tane örnek bu sadece. Proteinlerin orada güzel bir harmonisini bize gösteriyor inşallah.
Evet. Evet, kısa bir aramız var hocam.
Evet. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Canlılardaki üstün yaratılışlardan yani iman hakikatlerinden devam edelim.
İnşallah hocamlar. İman hakikatleri çünkü insanların imanını artırmaya vesile oluyor inşallah. Böceklerin kanatların mükemmel kaplaması olan kitin maddesinden bahsedeceğiz inşallah biraz da. Kitin son derece hafif ve incedir. Bu nedenle böcekler onu taşımakta hiçbir zaman zorlanmazlar. Kitin böceğin bedenini dışarıdan sarmasına karşın iskelet işlevi görecek kadar sağlamdır. Ama aynı zamanda da son derece esnektir. Kitin vücut içinde uçları kendine bağlı olan kasların kasılıp esnemesiyle hareket edilir. Bu böceklere hareketlerinde çabukluk kazandırdığı gibi dışarıdan gelecek darbelere etkisini de azaltır. Üzerindeki özel kaplama maddesi nedeniyle dışarıdan içeri su geçirmez. Vücut içindeki sıvıları da dışarı çıkarmaz. Sıcaktan hatta bazı tüylerden radyasyon etkilenmez. Kitin maddesi çoğu zaman etrafa tam uyum sağlayacak bir renktedir. Bazen de caydırıcılık sağlayacak kadar parlak olabilir. Sinek ve bazı arı türleri kanatlarının kaplı olduğu kitin maddesi bu derece ince ve hafif olmasaydı böceklerin uçması imkansız hale gelebilirdi. Ancak kitin maddesi sağlamlığı, esnekliği, hafifliği, inceliği ve izolasyon gücüyle her yönden mükemmel bir malzemedir. İnsanlar 21. yüzyıl teknolojisi alanındaki gelişmelere rağmen henüz kitine benzer bir malzeme yapmayı başaramamışlardır. Oysa kitin maddesi böceklerin ilk ortaya çıktıkları andan itibaren vardır. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir. Maşallah.
Maşallah.
Allah Kur'an'da da çok açık şekilde ayette de bildiriyor. Çok enteresan değil mi? Maşallah. Yani sinek ve arının ufak canlılar eğer kanatları bu kadar hafif ve ince olmasaydı uçamayacaklardı. Küçücük bir bedenleri var çünkü.
Evet.
Bunu kanatları onlardan ağır olsa uçuramayacak onları. Allah işte öyle yaratıyor ki mesela sineğin kanadına baktığınız zaman şeffaftır yani arkasını görebilirsin. Ve onun içinden damarlar da geçiyor. Çok mükemmel bir yaratılış oluyor inşallah.
Onu uçuruyor yani o gövdeye göre o kanat çok büyük oluyor baktığın zaman. Şimdi insan boyutunu olarak büyütürsek.
Maşallah.
Yani o kanatlar gövdeye göre çok çok küçük kaldırması için, hareket etmesi için. Bunun için çok dayanıklı bir madde olması gerekiyor. Bir de bu canlı uçarken havanın sürtünme kuvvetine maruz kalıyor. İşte kanatlarını sürekli çırpıyor. Saniyede 1000 kere çırpan maşallah böcekler var, böcek türleri var.
Sinekler 1000 kere olur çırpıyor ve yıpranmıyor. Hiçbir şekilde yırtılmıyor. Bu tabii kitin maddesinin sayesinde oluyor işte. Allah onu gösteriyor inşallah.
Yoksa yırtılırdı. Kanatlarına zarar gelirdi ve uçamaz hale gelirdi. Ama bunların hiçbiri olmuyor. Bir canlı uçarken hiçbir sinek uçarken kanadı yırtılmamıştır normal şartlarda. Çünkü havaya sürtünme kuvvetine ve dayanıklılığı açısından da diğer şeylere nazaran daha dayanıklı ve daha hayvanın iyiliği için, daha çok hayvanın yaşayabilmesi için daha uyumlu şekilde. Allah işte bu şekilde bütün canlıları uyumlu olarak yaratmış. Sinekteki bu kanatta bu özelliklerinde olmasaydı günümüze kadar belki de gelemeyecekti. Ama Allah korunaklı bütün canlıları kendine göre korunaklı yarattığı için de canlılar günümüze kadar hiç hasar görmeden eksiksiz bir şekilde gelebiliyorlar. Küçücük kanatlarıyla uçabiliyorlar abi.
Şey, evet. Buyur hocam.
Sineğin uçunu gösterelim o zaman. İki alır mısın? Hızlı bir. Evet. Şimdi o bahsettiğiniz sineğin şu an ağır çekimli kanat çırpışını görüyoruz. Saniyede 1000 defa hatta 500'de 1000 arasında değişen kanat çırpma hızlarına sahip. Çok özel tekniklerle bu videolar halledilmiş durumda. Ve dikkat edilirse kanatlarını direkt yukarıdan aşağı çırpmıyorlar. özel bir çırpma sistemiyle çırpıyor. Ve o koca beden o küçük kanatlardan havalanmış oluyor. Şimdi bunun araştırmasını, bunun çeşitli grafik sistemlerinde araştırmasını yapıyorlar. Acaba bu sinekler nasıl uçuyor diye. Yani uçuş stilini tanımlamak açısından. Özel bir simülasyon yapıyorlar bunun için. Böyle içi yağ dolu bir ve kum dolu olan bir sıvı yapıyorlar. Ve bu sıvının içerisinde sineğin uçtuğunu göreceğiz şimdi. Uçuş, yani kanadının hareketlerinin aynısını simülasyon yapmışlar tahta kanatlarla. Ve bu içi yağ ve kum dolu olan sıvının içerisinde kanatların çırpışını görüyoruz. Bakın kanatta bir özel bir dizayn var.
Düz bir hareket değil.
Tabii düz bir hareket değil. Özellikle bir hareket yapılıyor sürekli.
Evet. Ama bunu yapmak için kaç motor kullanıyor bunlar? Bu hareketi tabii sağlayabilmek
için. Bu çok büyük bir örneği. İnsan gözünü rahat görsün diye. Şimdi burada bu hareketin sonucunda ne oluşuyor onu göreceğiz şimdi. Bakın orada daire helezonlar oluşuyor, görüyor musunuz? Girdaplar oluşuyor, hava girdapları. Bak her seferinde ayrı bir girdap oluşuyor. Ve bu oluşan girdabın sonucunda kaldırma kuvveti daha fazla oluyor ve sinek uçabiliyor. Öyle bir özelliği var bu şekilde yapmasının.
Bir de bu motor saniyede en fazla kaç kere yapabilir? Sinek 1000 defaya kadar yapabiliyor saniyede. Ve hiçbir motor, böyle 8-10 tane motor kullanılıyor bunu yapmak için. Oysa sineğin hiç öyle bir şeyi yok.
Sinek şeffaf kanatlarıyla her çırpışında böyle helezonlar oluşuyor. Ve havada kalıp uçabilme, yani uçma denen aciz oluyor sinekte maşallah. Karada değil havada uçuyor canlı maşallah. Evrimciler ne diyor? İki tane dinozorlar kuş oldu diye iki tane teori ortaya atıyorlar. Evrimin içerisinde kuşların evrimini açıklamak için bir bölüm koyuyorlar. İki tane akım ortaya çıkıyor. Biri cursorial, bir de arboreal teori diyorlar. Birinde işte dinozorlara ait olan bir tür ağaçtan aşağı süzülüm hareketi yaparken, ama her birisinde böyle bir sinek gibi bir canlı var. Küçük sinek onu kovalıyor. Yani evrimcilerin zihniyeti şu: ne kadar küçükse o kadar ilkel. Yani ne kadar küçükse o kadar yani az gelişmiş. Halbuki bir şey ne kadar küçülürse teknolojisi o kadar artar. Değil mi? O kadar ileri demektir. Şimdi o iki teoriden birinde dinozorlar aşağı pike yaparken hop kanatları çıkmış bir anda. Yükselip uçmaya başlamışlar. Bir diğerinde de direkt sinekleri kovalayacağım derken ön kollarını, bir de dinozorun sinek kovalamasını hayal ediyorlar. Yani aklı, şuurun ve akılsızlığın
dişinin
boyutunu siz düşünün.
Zaten sığmaz normal şartlarda.
Dinozor yani ne uğraşır sinekle? Sinek de yani
hissetmez bile insan, yani yiyecek olarak bile düşünse
üzerine hissetmez. Evet, insan bile üzerine konsa ciddiye almaz yani sinek konmuş. Koca dinozor tonlarca ağırlıktaki şey sineği görüyor bir de ve onu kovalıyor. Ve onun için ellerini çırpıyor. Ve sonuçta böyle oluyor. Evet uçmaya başladığını iddia ediyor. Ya bu böyle Kurbağa Prens masallarına taş çıkartır bir masal zaten bu evrim. Yani oturmuş düşünmüşler, çocukları acaba ne anlatırız da yani uyuturuz ve güleriz kendi aramızda diye bir şey uydurmuşlar. O da ortaya bu çıkmış. Ama hiç hesapta katmadıkları çok özel bir durum ortaya çıkmış vaziyette olmuş. Bu insanlığı kana bulayan bir teori haline dönüşmüştü geçtiğimiz yüzyılda. Çünkü Darwinizm yani tesadüfen canlıların oluştuğu, haşa Allah'ın olmadığı, ateist olduğu bir dünya ve dünyanın kurallarının da diyalektik işlediği, bütün canlıların diyalektik bir kuralla tabi olduğu, insan da bunun bir parçası olduğu, yani insanın da bir çeşit hayvan olduğu haşa ve bu diyalektik kurallarla işleyip sürekli mücadele, kavga edip galibin kazanarak ilerlediği bir düzen halinde olduğunu yorumluyor evrim teorisi. Yani güçlü olan hayatta kalır ve mücadele hayatın amacıdır. Bu. Evrim bu demek. Doğal hayata, sosyal hayata uyarlanmış hali bu. Sonucunda ne oluyor? Kan akıyor sürekli.
Diyorlar
mücadele, savaş, kan akıyor.
Çatışma ilerlemenin temelidir diyor.
Evet.
Karl Marx. Çatışmayı savunuyor. İşte engel olmadan, her şeyin işte önüne çıkmadan, çatışma olmasından, insanların ezilmesinden savunuyor. İşte onlardan dolayı zaten dünyada bu karışıklıklar başladı. Dünyada tabii bu krizler çıkmaya başladı. Çünkü evrimci düşünceyle düşünüyorlar. Allah'ın yarattığını, Allah'ın var olduğunu aşağı kabul etmiyorlar. Her şeyin tesadüfen olduğunu ve kendinden olduğunu söylüyor. Şimdi bir dinozorun kollarının çırpmasıyla kanat olması imkansız bir şey. Çünkü DNA'sında olmayan bir şeyin sonradan değişmen mümkün değil. O zaman bugün biz de kollarımızı çırpalım kanat olsun diye. Onu diyen adama çırptıralım yani. Günlerce, aylarca, yıllarca çırpsın onu. Bakalım kanat olabilecek mi kollardan? Mümkün değil çünkü DNA'da olan bir şey değil zaten. DNA yapısında olan bir şey değil. Bir kuş kanadıyla doğduğu zaman DNA'sında, kanadının zaten olacağı DNA'sında var. Nerede çıkacağı, hangi tüycüklerin olacağı, ne kadar uzunlukta olacağı DNA'da belli zaten. Ama sonradan eklemeyle hiçbir şekilde bugün bir kanat yapamazsınız. Yani hiçbir şekilde bir kanadın işlevi olan bir kanat ortaya çıkartamazsınız. Çünkü DNA'da yok. DNA yapısında yok böyle bir şey. Bu şeye benziyor. Yani birinin işte diyor, hatta örneğini veriyorlar. Yeni doğan bir çocuğun diyor kolunu kesersek diyor. Ondan sonrakini de kesersek, sürekli böyle devam edersek doğacak çocuk diyor kolsuz doğar mı? Doğmaz. Yine aynı şekilde kolla doğacak. Çünkü DNA'sında kol var. Siz sonradan bir müdahale yaptığınız zaman hiçbir şekilde bu kaybolmayacak. Bir başka bir mantıksız noktası da, şimdi dinozor dediğimiz devasal büyüklükteki bir canlıyı bir de kuşa benzetiyorsunuz. Hadi kartal diyeyim mesela. Dinozor kartal olmuş diye hani onlara göre atıyorum. Öyle bir şey olmaz da. Hani onlara göre öyle diyorlar mesela. Dinozorun kartal olması bir kere çap olarak çok küçülecek. Hadi kanadı çıktı, bir de küçülmesinden bahsediyorsunuz. Bir canlının küçülmesi ne kadar mümkün olur? Bir de tamamen yapısının değişmesi. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Bir de tesadüfen bunların olması hiç mümkün olan bir şey değil. Evrimcilerin sadece bunlar, dediği gibi Onur hocamın da, hani masaldan öteye gitmiyor. Hani sadece masal olarak anlatıyorlar. Şimdi İnsanları etkiledi biraz.
Tabii çok zararlı bir masal haline dönüştü ve sonuçta insanların kandırıldığı, uğrunda milyonların öldürüldüğü bir durum haline geldi. Şimdi inşallah onun çözüldüğü yılları yaşıyoruz. Onunla ilgili bu Darwinizm terörün ve savaşların gıdasıdır. Neden gıdasıdır? Neden Darwinizm teröre ve savaşa yol açar? Şimdi onu anlatan bir sunum gösterelim inşallah. Neden? Bakın, bir insanın terörist olabilmesi, savaşı istemesi için önce karşısındakinin insan olmadığına, en başta kendisinin de insan olmadığına ve doğada haşa diyalektik işleyen mantıkla bir hayvan olduğuna inanıp, çatışmanın sözde doğanın kuralı olduğuna, öldürmenin ve katletmenin sözde makul olduğuna, hiç kimseye karşı sorumlu olmadığına inanması, yani Darwinist olması, yani insan olarak kendini düşünmemesi gerekir. Bu katliamları, suçsuz, günahsız değil mi? Çocukları, bebekleri, yardıma muhtaç olan yaşlıları, erkekleri ve kadınları, hem de çoğunu birden, binlerini bir anda öldürmek, katletmek bir kere insan olduğunu unutmakla başlıyor. Ve sorumsuz bir insan, yani sorumluluğu olmayan bir canlı halinde olduğunu düşünürse oluyor bu. Bir gün ölüp muhakkak Allah'ın karşısında hesap vereceğine inanan hiç kimse terörist olamaz. Suçsuz bir insanı öldüremez. Allah çünkü haram kılıyor. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi hesap vereceğine ve Allah'a inanan bir insan o zaman yapabilir mi? Bunu yapamaz. Yapması için en başta buna inanmaması, inkar etmesi gerekiyor. Evrim buna yol açıyor işte. Devam edelim. Evrimci Darlington, evrimci olarak Evolution for Naturalists, yani naturalistler için evrim isimli kitabında vahşetin evrim teorisinin doğal bir sonucu olduğunu şöyle itiraf eder. Yani teorinin doğal sonucu bu. Yani teori evrim eşittir terörizm, vahşet, katliam. Evrim eşittir bunlar. Neden böyle bir doğal hadise? Yani neden evrime inanan insan doğal olarak bunları yapıyor? Yani her evrime inanan insan bunları yapmıyor ama her terörist Darwinist'tir diyoruz. Her komünist bir Darwinist'tir diyoruz. Her Darwinist tamam bunları yapmayabilir ama her bu işi yapan muhakkak Darwinist'tir. Birinci nokta, bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. Bak, düşünceleri görüyor musun? O zaman vahşilik insanlar için bir normaldir, evrimin bir ürünüdür. Ya yani insan bir hayvandır, avlanarak işte yaşar gibi böyle, mücadele ederek yaşar gibi. Hatta şu resmi geçmeden alttakileri de gösterelim. Bakın, burada ünlü komünist liderler var. Yani herkes tarafından bilinen, milyonlarca insanın ölümünden zevk alan tipler bunlar. Şu diyor ki mesela, ortadaki kepli arkadaş diyor ki Stalin, bir kişinin ölmesi trajedi. Trajedi yani başarısızlık gibi diyor ona, trajedi. binlerce, milyonlarca kişinin ölmesi ise sadece istatistiktir diyor. Doğal seleksiyon açısından bir istatistik, bir rakam yani sadece diyor. Bir şey umursamıyor yani, o telef olan hayvan sürüsü gibi haşa düşünüyor. Marx, Mao, Dawkins, Richard Dawkins şurada görüyorsunuz. Bugünün en ünlü evrimcisi Lenin ve Öcalan. Türkiye'nin başındaki derdi olan PKK'nın kurucusu Öcalan. Bunların hepsini bu yukarıdaki düşünceyi paylaşan komünist, darwinist ve ateist bireyler. Komünizm, darwinist bir ideolojidir. Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki Engels, Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle yazdı. Engels'le Marx nedir? Komünizmin değil mi? Teorik olarak kurucularıdır. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem diyor. Ve bakın Darwinizmin, komünizmin bireyleri, yani buna inanan bireylerin yol açtığı açlık. Rusya'daki açlık kıtlıktan bir fotoğraf, bir çocuğun halini görüyorsunuz. Yani normalde var olan gıda yoksa halka verilmeyerek aç bırakılıyor, özellikle dinden ve Allah inancından soğumaları için ders olsun mantığıyla, özel bir işkence metoduyla aç bırakılıyor ve sonuçta bu tip yardıma muhtaç olan çocukların aç kalıp öldüğünü, sırf Stalin döneminde aç bırakılan kendi halkından 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz istatistik olarak. Yani rakam olarak biliyoruz.
Bu da bilinen zaten.
Bilinen, evet, sadece. Diğer resimlerde de yine yapılan zulümün belirten resimler görüyoruz. Engels, Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde kendince övüyor ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, yani organik, kendi kendine oluşan, yani dünyadaki aşağı, her şeyin kendi kendine oluştuğunu düşündüğü dünyadaki bu kuralı keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti diyordu. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde, yani Darwin'in 1859 yılında Türlerin Kökeni yayınlamasından bir yıl sonra Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyordu. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Yani doğal tarih haşa Allah'ın yaratmasıyla değil, Darwin'in söylediği gibi tesadüfle, diyalektik bir mekanizmayla, doğal seleksiyonla işlemektedir. Tezinin doğru olduğunu söylüyor. Ve bunu uyguluyorlar. Biliyorsunuz komünizmin insanlığa getirdiği belaları artık herkes biliyor. Faşizm de diğer bir bela. Yine evrim teorisini, Darwinizmi temel alarak. O nasıl? Bakın onu okuyalım. Faşist lider Adolf Hitler, ünlü kitabı Kavgam'da sözde ari ırkın doğa tarafından üstün kılındığını iddia ederek bu kitabın ismini seçerken de Darwin'in yaşam kavgası fikrinden esinlenmiştir. Yani kitabının ismini Kavgam koyarken Darwin'in söylediği doğal seleksiyonla canlıların mücadelesi, diyalektiğini benimsediği bir örnek aldığı için kitabın adına Kavgam diyor. Sevgi insanı, düzgün bir insan olsa Sevgi diye bir kitap yazar. İnsanın Ahlakı diye bir kitap yazar. İnsanın Güzelliği, Doğadaki Güzellikler diye bir kitap yazar. Yani değil mi, bak, düzgün, doğru inanışta ve güzel olan, doğruyu savunan, sevgi dolu bir insan olsa, insanlara adaleti, güzelliği getirecek bir insan olsa bu tip kitaplar yazar. İnsanlığın ve canlılığın bu tip özelliklerini vurgular. Değil mi? Zaten canlılar böyle. Yani bu tip özellikler derken zaten canlıların özelliği bu. Fedakarlık var, canlılarda sadakat var, kanaat var. Böyle sürekli bir mücadeledeki bir kaos yok. Her zaman bir düzen, bir uyum, sevgi dolu, fedakarane bir hayat var. Birbirine yardım eden, şefkat gösteren canlılar var. Her gün bir videosu programda gösteriliyor. Ne demek bu? Canlılar şefkat dolu. Yani şefkati bize gösteren, fedakarlığı konu alan bir hayat bu demek. Doğru olsa bu tiplerde böyle kitaplar yazması lazımdı. Adamın zaten Deccal'in adamı olduğu, zaten şeytanın tarafından yönetildiği, zaten böyle Darwinist, kaotik bir yapıya sahip oldu. Kitabın adından belli. Kavga. Kavga yok ki. Neyin kavgasını diyorsun sen? Kimse kimseye saldırmıyor Avrupa'da. Bu çıkıyor diyor ki benim ırkım en iyi üstün ırk diyor. Bütün Avrupa'ya, Rusya'ya savaş açıyor. Suçu yok adamın mesela. Sırf Aryan ırkı değil diye öldürüyor. Bak kafaya bak yani faşizm güçlü olanın zayıfı ezdiği. Yani evrimi uyguladığı, evrim düşüncesini, evrim düşüncesini benimseyen bir ideoloji. Evrimde güçlü olan hayatta kalır. Güçlü olan, yani zayıf olan elenir, selekte olur. Doğal olarak güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ezilir. Mantığını uyguluyor insanlara ve kendisini haşa üstün bir ırk olarak görüyor. İnsanlara da öyle kandırıyor. İnsanlar da kanıyor, o da ayrı bir konu. Yani bu tipi izliyorlar. Tabii yani olayın arka planında bunu kurgulayan birçok güç odağı var. Mesela maddi destek sağlıyorlar. Onun gücünü arttırıyorlar. Dolayısıyla insanlar o güce tabi oluyor vesaire. Normalde yani inanmasını da sürekli propaganda ediyorlar. Destekçileri de çok zaten. Ayrı konu. Deccaliyetin içerisinde. Ve sonuçta adamları kesiyor. Suçsuz, kabahati olmayan, ölümü hak etmeyen birçok farklı ülkenin farklı insanlarına sonsuz, sınırsız bir zulüm yapılıyor. Doktor Mengele diye bir tip var. Yani insanların gözüne boya enjekte ediyor. Gözü belki boyalı olabilir diye. Yani renkli gözlü olur mu diye. Kaç derecede insan donuyor diye. O nasılsa Aryan ırkından değil ya. Deneme tahtası gibi evet. Yani bugün laboratuvarlarda kullanılan.
Denek gibi.
Haşa evet. Deneme kobay hayvanlar olur ya. Bakış açısı o haşa. Orada bütün insanları tenzih ederiz bu görüş açısından. Öyle kullanarak sözüm ona deneyler yapıyorlar. Kendi ırkları gelişsin diye. Ne oldu sonra? Madem Aryan ırkı üstündü ne oldu şimdi? Niye Almanya'da ekonomik kriz var şimdi? Ne oldu faşizmden sonra Aryan ırkı dünyaya hakim mi oldu? Veya o ırka ait bilimsel bir üstünlük mü ortaya çıktı? Veya o ırkın yani normal bir insandan bir farklılığı mı var? O hasta olmuyor mu yani? Grip olunca hapşırmıyor mu? O yani aç kalınca acıkmıyor mu karnı? Susamıyor mu? Yani o sıcakta terleyemiyor mu? Veya suyun altında balık kim? Ne yani? Böyle bir özelliği yok. İnsan işte. Normal insan. Ya aklı şuuru açık her insan bunu zaten görür ve bilir. Allah'ın yarattığını anlar. Ve Allah'ın insanı dünyada denemek için gönderdiği sevgiyle yaşayan, şefkatle büyümesi gereken, etrafına da böyle davranması, adaleti ve şefkati esas alması gereken, nezaketi esas alması gereken bir canlı olduğunu kavraması gerekir. Çünkü her insan mesela sevgiden hoşlanır. Her insan kötülükten gıpta eder, hoşlanmaz. Her insan güzellikten zevk alır. Kimse estetiksiz, küt, böyle estetiği olmayan çirkin şeylerden kimse hoşlanmaz. Her insan güzel koku sever, çirkin kokuyu sevmez. İnsan zaten ruhu olarak, Allah'ın yarattığı fıtrat olarak bundan zevk alacak şekilde yaratılmıştır. Bu adam ne yapıyor? Ya adam dedim işte bu tipler ne yapıyor? Bu komünist liderler ne yaptılar? İnsanın zevk aldığı bu unsurları mı gözettiler? Yoksa tamamen şeytanın öngörülerini mi işlettiler? Tamamen şeytanın öngörülerini işlettiğini görüyoruz.
Bunlar da zaten
öldürüyorlar evet.
Darwin'den alıyorlar zaten onu. Yani
evet.
Temelleri o zaten, dayanakları o. En başta başlarken onun kitaplarını okuyarak, onun ideolojisini bakarak, okuyarak öyle geliştiriyorlar. Hitler de aynısını yaptı, Lenin de aynısını yaptı, Mussolini de aynısını yaptı. Hepsi, bütün faşist ve komünist liderlerin hepsi Darwin'e örnek alarak, Darwin'in attığı felsefeyi, daha doğrusu attığı teoriye, teoriden öteye gidemedi de zaten. Attığı bu teoriye göre onlar da oradan şey alıp, feyz alıp kendilerine o şekilde bir yol çizdiler. Ama yaptıkları zaten hani Darwin'in yaptığı doğru bir şey değildi ki. Bunlar onu örnek alıyorlar. Ama dayanakları yani komünizmi, Darwinizmi, komünizmi ayakta tutan, faşizmi ayakta tutan Darwinizmdi zaten. Darwinizmine dayanarak, temelini ondan oluşturarak üstüne bir bina yaptılar. Ve o şekilde ayakta tuttular kendini. Çünkü dayanakları orasıydı. Ve sonucunda ne oldu? Milyonlarca insan katloldu. Milyonlarca insan öldürüldü. Hiçbir şekilde kimsenin gözünün yaşına bakılmadan açlıktan, susuzluktan, işte savaştan milyonlarca insan öldürdüler.
Evet, ne oldu? İlerleme mi oldu? Yani
gerileme aksine bütün dünya.
Evet, gelmiş geçmiş en büyük mücadelesi oldu. İstediği oydu yani. Mücadele mi istiyor evrim? Daha büyük mücadele olmadı yani. İki tane dünya savaşı çıktı. Kaç hocamızın söylediği rakam. Belirli belirsiz, belirsizlere dahil ettiğimizde 1 milyar tane insan bu Darwinizmi temel alan belalardan dolayı katledildi. Mücadelenin de doğal seleksiyonun da onların kelimeleriyle söylüyorum, ifade ediyorum. En büyüğü yaşandı. Bir ilerleme oldu mu? Hayır. Hatta olduğu gibi gerileme oldu. İşte Allah bunları gösteriyor, bak insanlara gösteriyor. İnsanların şuurunu açması gerekiyor, aklını açması gerekiyor. Yani onların dedeleri çok değil, yakın tarih. Hepimizin dedeleri illaki bir savaşta Müslüman insanların yakınları, Müslüman olanlar şehit oldular. Olmayanlar da öldüler, öldürüldüler. Çeşitli birçok savaşta esir oldular, katledildiler, değil mi? Zulme uğradılar. Ya birçok bu tip hadiseler var. Azerbaycan'ın işgali, değil mi? Bosna Hersek'teki olaylar. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki komünist ve faşizmden artı olarak birçok yerde bu tip saldırıların ve işgallerin sonucunda da yine işkence ve ölümler devam etti. Bunların hepsi işte aynı mantığın devamı. Darwinist temelli, ateist temelli, komünist eğitimden geçmiş, şeytansı Deccal'in dinini uygulayan tipler. Şeytanın direkt emir aldığı, Deccal'in dediğini yapan tipler. Çünkü kan salıyorlar, kan akıtıyorlar. Yani her tarafı kanla dolduruyorlar. Lenin ne diyor? Daha çok kan olmalı, daha çok kan, hatta daha da kan diyor adam.
Kızıldeniz'in kanı.
Evet, ya yani şu sözü söyleyen adamın savunduğu şey nasıl doğru olabilir? Bunu bir detaylı düşünmek gerekiyor. Mesela Müslüman liderler, Peygamber Efendimiz, mesela Bediüzzaman Hazretleri, Müslüman alimler, söylediği sözlemlerdeki şefkatlik, ondan sonra güzellik ve hikmetlik, veya bakarsın, güzel hikmetliğe bakarsın. Bir de bu Darwinist, mesela Adolf Hitler'in, ondan sonra Mussolini'nin, mesela Mussolini diyor ki, geçmiş yüzyılın en büyük iki düşünürü diye söz ettiği Darwinist'ten, geçmişteki insanların ilerlememesinin sebebi yaşamın itici gücü olan savaştan kaçınmalarına bağlıyor mesela. Bak, şiddetli bir söylem var, yani bir vahşilik var söylediği sözde. Müslüman düşünürlerin, Allah'a tam iman eden, hakkıyla iman eden Müslüman insanların söylemlerine baktığımızda ise hep şefkat var. Zulüm yapmıyor mesela. Tarihteki bütün Müslüman liderlere böyle baktığımızda, Selahaddin Eyyubi mesela, değil mi? İnşallah. Ne yapıyor? Kudüs'ü her fetheden, Kudüs'ü her işgal eden mesela Haçlı orduları orada hep katliam yapıyorlar. Veya o zamanın ateist birlikleri hep katliam yapıyorlar. Müslümanlar mesela ele geçiriyor. Savaş süresince savaş oluyor. Bitiyor. Daha sonra esirlere saygılı, kimseye katledilmeyen ve işkence yapılmayan bir düzen haline geliyor.
Herkesin inancına evet. Saygılı. Hiçbir evet. Kiliseye, mabede hiçbir şekilde dokunulmuyor. Herkes inançta özgür oluyor. Bütün Müslüman liderler, dünya tarihinde de bu böyle, hiçbir zaman yıkılmamış. Mesela İstanbul'da da bu çok var. Zamanında İstanbul fethedildiği zamanda, fethedilmeden önce Bizans topraklarıydı. Fatih Sultan Mehmet fethettiği zaman da İstanbul'u, şu anda kiliseler de duruyor. Bir başka tapın kendilerine ibadet ettikleri, diğer insanların da ibadet ettikleri yerlerde aynı şekilde duruyor. Hiçbir şekilde yıkılmadan günümüze kadar gelmişler. Eğer başka şekilde düşünüyor olsaydı, zaten Allah için yaşıyor olmasaydı ve Allah'ın kurallarına saygı duyuyor olmasaydı, uyguluyor olmasaydı bunları yıkacaktı. Ama hiçbir zaman dünya tarihinde böyle bir şey görülmemiş. Müslümanların girdiği her yerde muhakkak oldukları zamanın, ya kilise ise kiliseleri, aynı şekilde her zaman durdu. Hiçbir şekilde yıkılma ya da öldürme, katledilme yapılmadı. Ve hiçbir zaman da halka işkence yapılmadı Müslümanlarca. Çünkü Müslüman, gerçek Müslüman, mümin olan insan işkence yapmaz. Allah'ın verdiği canı Allah alır ancak. O yüzden sadece mücadele sırasında, savaş olarak, korunma olarak, tabii ki savaş sırasında ölen insanlar oluyordu. Bizden de şehitler oluyordu aynı şekilde, ama hiçbir şekilde normal halka eziyet, baskı, zulüm ya da öldürme gibi şeyler dünya tarihinde hiçbir zaman Müslüman liderler tarafından yapılmadı. Kendi tarihimize de baktığımız zaman.
Evet. Şimdi bak, Lenin ne diyor? Şimdi mesela örnek alın. Hocamızın yaklaşık 3 yıldır televizyonun önünde, hocamız mesela Hazreti Mehdi'nin inşallah öncüsü olarak İslamiyet'in dünyaya hakim olacağından, çok güzel ahlakın, bolluk, bereketlik ve zenginliğin her yere yayılacağından, hiçbir sorunun ortadan kalkacağından ve bu olurken de Hazreti Mehdi'nin bir damla bile kan akıtmayacağını, Hatta uyuyanı bile uyandırmayacak bir yöntemle, sevgiyle, fikirle inşallah bunu yapacağını söylüyor. Yani mesela hocamız örnek bir Müslüman olarak insanlara nasıl davranılması gerektiğini, en güzel tavrın ne olduğunu, bütün dünyanın inşallah sorunlarının en güzel biçimde nasıl çözüleceğini bu şekilde ifade ediyor. Şimdi bütün izleyicilerimiz hocamızın söylediği bütün, yazdığı bütün kitapları ve özellikle röportajlardaki bütün bu söylemleri, Mehdiyet'le ilgili inşallah, İslamiyet'in güzelliğiyle ilgili hepsini okuyup bir incelesinler inşallah. Çünkü bu doğrunun, güzelliğin ne olduğunun ifadesi. Bir de şimdi komünistler var dünyada şu an halen yaşayan. Onlar da neyi düşünüyorlar? Bir gün komünizm muhakkak dünyaya hakim olacak inşallah. Şimdi hocamız İslam dünyaya hakim olacak. Yöntemi de bu diyor değil mi? Yani İslamiyet bütün dünyayı inşallah hakim olacak, kapsayacak. Bu olurken de uyuyan bile uyandırılmayacak. Herkese müthiş bir düşünce saygısı olacak. Kimsenin dini değiştirim, yani zor kullanılmayacak. Fikri olarak herkese en güzel bir biçimde ifade edilecek İslamiyet'in güzelliği. Kabul edenlerin de sayısının artıp sadece bu güzel tavırla, en güzel ahlakla İslamiyet dünyaya hakim olacak ve en güzel düzen, İslami düzen hakim olacak diyor inşallah.
Şimdi Peygamberimiz bunu, sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor.
Evet, hocam Peygamber Efendimiz'in hadisleri, Bediüzzaman Hazretleri'nin risalesinde yazanları ve birçok Kur'an-ı Kerim ayetlerinin işaret ettiği şekilde inşallah. Bir de komünistler ne diyor? Onlara diyor ki komünizm hakim olacak. Çünkü komünizm illaki mutlak sonuçtur. Doğanın kanunu, kuralı budur. Bu olurken de, bak şimdi bu olurken de nasıl bir yöntem kullanacak biliyor musunuz? Diyorlar. Lenin'den dinleyelim. Komünizm nasıl hakim oluyor onu dinleyelim. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürerek, devlet kurumlarına yangınlar çıkartarak, devletin hazineleri çalınarak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı, bak silahlı diyor, bir güç olarak ortaya çıkarak, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak, korku yayarak, bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü, zorla kabul ettirme yani, teşkil etmek, iktidara ulaşmasının, komünizmin en önemli unsurudur. Komünistlere duyurulur. Komünizmin ne olduğunu merak edenlere de duyurulur. Komünizm böyle bir şey işte. Bu adam bunu yaptı Rusya'da. Yüz milyonlarca insanı öldürdü. Bunları da hocamızın bak kitaplarından komünizmin gerçeğinin ne olduğunu aktarıyoruz inşallah. Lenin uygulayıcısı ya. Yani komünizmi uygulayıp devirip hükümeti devrim yapıp komünizmi yönetim şekli haline getiren kişi nasıl getirdiğini böyle anlatıyor. Bugünkü komünistler de bunu savunuyor. Nitekim bugün PKK'nın yaptığı da o. Lenin'in dediğini yapmak. Lenin bunu diyor. Başka neler diyor? Şimdi adalet, yargılamadaki adaletin en adil düzen inşallah, en adil olacağını İslamiyet'in hakim olduğunda hadislerin ışığında inşallah hocamız söylüyor. Lenin ne diyor? Bazıları bir casusun öldürülme işini veya bir polis karakolunun basma görevini üstlenmeli. Bir kısmı da banka soymalı. Bu bir propagandacı, anti propaganda yani komünizmi değil de anti komünizmi savunan birisini gördüğünüz an diyor, kafasına bir kurşun sıkmadığınızda diyor, bu diyor ilerlemeyi bir sağlayamayız diyor. Şimdi adalete bak. Birisi sırf komünizmi istemiyor diye kafasına kurşun sıkmayı hak ediyor. Adalet çerçevesi bu şekilde istiyor. Komünizm bir baskı rejimi ve adalet yok. Düşünce özgürlüğü falan düşünmek yok yani. Düşünmek yok komünizmde. Komünizmde şu var. Tek tip insan, tek tip yönetim şekli, tek tip yönetici. Her şey tek tip. Ve ayakta tutmak için de bu iktidarı sadece baskı, katliam, öldürme, cinayetler, suçlu suçsuz. O sadece yöneticinin zevkine kalmış bir şey. Adaleti gözetmiyor, o zevkine kalmış bir şey. Şeklindeki bu korku rejimiyle, bu korku diktasıyla komünizm denen şeytanın ve deccaletin öngördüğü din, yönetim şekli ayakta durabiliyor. Nitekim komünizmden çıkan toplumlar böyle patlama şeklinde komünizmi üstlerine atmışlardır. Çünkü üstlerindeki bu baskı, şiddet o kadar büyük bir adaletsizlik haline gelmiştir ki artık toplum feryat figan şeklinde üstüne atmıştır. Komünizm bu. İslamiyet'in yani Hazreti Mehdi'nin mesela günümüzde yaşamadığına, Hazreti İsa'nın gelmediğini ve İslamiyet'in dünyaya hakim olmasının çok çok sonra olacağını düşünen insanlara, komünist insanlara bu karşılaştırmayı ve bu durumu ayrıntısıyla anlatmak gerekiyor. İnşallah. Yani bu somut bir şekilde değil mi, objektif bir şekilde bakıldığında her iki görüşünde inşallah insanlar okusunlar, araştırsınlar, hocamızın kitaplarına baksınlar. Doğrunun ve güzelinin ne olduğunu iyice anlamakta bu şekilde yardımcı olur inşallah.
Evet inşallah. Tabii birçok yerde kan akmaya devam ediyor. Bu kan akmaların da son bulacağı zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam son verecek inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden öyle anlıyoruz. Ve bu dönemin içindeyiz inşallah. Çünkü birçok Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri olan Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği birçok alamet vuku bulmuş olmuş durumda. Evet bunlara göz atabiliriz. Mesela Kabe baskını sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak. Hacılar soyulacak. Kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak buyuruyor. Evet dönemin haberlerine baktığımızda, gazetesine baktığımızda, gazetelerine haberi zaten çok büyük oranda herkes bilirdi. İşte Kabe'de silahlı saldırı, Harem-i Şerif'e vahiy saldırı lanetleniyor. Yine bu haber neredeyse bütün gazetelerde o dönemin haberi oldu. Kutsal Mekke Camii basıldı, namaz kılanlar rehin alındı ve ölülerin olduğu bildiriliyor. Evet, Kabe'yi bastılar. Bakın birebir 1979 yılında, tabii yıl çok önemli, tam Hicri 1400'ün başı, birebir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce bildirdiği alamet gerçekleşmiş oluyor.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Ve çoğu da ilk kez o zamanda olan bir şey.
Evet. Kabe'de kan akıtılması, Ramazan'da bir seda olur, Şevval'de de bir seda olur, Zilkade'de kabileler birbiriyle çarpışır, Zilhicce'de hacılar talana uğrar, Muharrem'de gökten şöyle nida olur, dikkat ediniz, filan kimse Allah'ın halkının hayırlılarındandır, onu dinleyiniz ve ona uyunuz. Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler, kanlı harpler olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak, hacılar soyulacak, kanlar üzerine akacak. Evet yine o dönem çıkan haberler, 1987 yılındaki Kabe'de kan akıtılması olayı. Ve İran-Irak Savaşı yine sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği başka bir alamet. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak buyuruyor. Biraz önce okuduk. Ve başka bir hadis-i şerife. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunları gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar mutuka çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağıya yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Bakın bir savaş olacağı ve iki ordudan da Allah zaferi kaldıracak. Yani kazananı olmayacak savaşın. Peygamberimiz çok detaylı anlatıyor. Evet anlamlarına baktığımızda Faris yönünden gelecek olan İran tarafından gelecek. Farsi İran, İranlı demek. Yazıya inecekler. Ovalık yani Irak ovası işareti söyleniyor, belirtiliyor. Mutık bölgede bir dağın adı. Rakabe petrol kuyularının çok olduğu bölge. Evet, aynı belirtilen şekilde belirtilen yerde bu savaş gerçekleşti. İran-Irak savaşı. Haberlere baktığımızda bir ileri bir geri işte İran-Irak savaşı mesela bir haber.
Ya kazananı, yani, kazananı yok yani.
Evet, kazananı olmadı.
8 yıl sürüyor ve hiçbir kazanan olmuyor.
Evet. Karşılıklı saldırılarla ama bir kazananı olmuyor.
Evet.
Evet. Afganistan'ın işgali belirtilen bir başka alamette doğu tarafında ateş görülmesi. Hüseyin Ali radıyallahu anh'dan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hazreti Mehdi aleyhisselamın geliş vaktidir. Evet, doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkmasını bekleyiniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Independenta isimli Roman tankeri Boğaz'da patladı. İstanbul Boğazı'nda.
İlgili çok muazzam bir olay değil mi? Yani evet. Ham petrolün patlaması. Evet.
Çok zor bir şey.
Bir de söndürülmesi de çok zor bir şey. Mesela o Irak'taki petrol kuyuları yandığı zaman söndüremiyorsun. Evet. Buradaki de şimdi ama yakması da çok zor. Söndürmesi de çok zor. Petrol yüklü bir gemi Marmara Denizi'nde patlıyor. Hem de çok daracık boğazın ortasında yani.
Evet.
Öbür geminin patlaması yani oradaki mekanik yani zorluk has safhadadır. Ama özel bir durum olduğu belli. Yani çok zor bir kombinasyon da belki yanabilir. Çok zor bir olasılıktır. Ama olmuş orada. Ve bu alamet ve bunu Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ve tam da nerede oluyor? İstanbul'da iki denizin birleştiği yerde değil mi? Kadıköy çok manidar. Evet.
Maşallah.
Evet, başka bir haber. İstanbul gece yarısı gündüz gibi oldu. 1979 yılında bakın yine. Tam Hicri 1400'ün başı.
Maşallah.
Yer ve tarih tabii çok manidar. Peygamberimizin tam bildirdiği şekilde. Başka bir haber. Evet, İstanbul duman altı oldu. Başka bir haber. Günlerce tabii, Onur Hocam da söyledi biraz önce, maşallah, yanmaya devam ediyor tanker. Evet, dönemin gazete haberleri. Evet, Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. Yine sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği başka bir Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alameti. Şöyle buyuruyor. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 21 Mart 2003 tarihli gazetenin savaşı verme haberi bu. Bağdat yanıyor. Bakın tam manşet. Bağdat yanıyor. Peygamberimiz alevlerle yok edileceğini bildiriyor. 1400 yıl önce bildiriyor. Başka bir gazete haberinde Bağdat cayır cayır isimli bir haber. Tam 2003 yılında Irak Savaşı'nda. Tabii bu savaşın birçok Peygamberimizin bildirdiği alameti var. Onları da şimdi inceleyeceğiz inşallah. Ordunun kaybolması mesela. Bunlardan birisi yeniden yapılanması Irak'ın. Şöyle buyuruyor. Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır. Irak da yeniden yapılanır bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine haberler tam birebir Irak'ın tekrar onarılması. Çünkü savaşta birçok bina yıkıldı, yok edildi. Halkın yağmalayıp farklı ülkeye, Suriye'ye doğru göç etmesi. Evet, para biriminin değişmesi Irak'a. Şöyle buyuruyor. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Yani çok büyük yokluğun, açlığın, sefaletin savaş sonrası oluşacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aynı şekilde bu oluştu. Değil mi? Halk artık açlıktan, sefaletten, para olmamasından marketleri yağmaladı, bakkalları yağmaladı. Bu da tam tahakkuk etti. Irak borç batağında. Başka bir haber 2003 tarihinde. Evet, para biriminin değişmesi. E, Sabdamlı paralara veda, başka bir manşet. Yani o paraların artık tedavülden kalkması ve atılması. Şimdi... Evet, birçok alametle biz anlıyoruz ki, bakın hepsi daha önce gerçekleşmemiş bu alametler. Bu tanker patlamış, çok büyük bir olay. O boyutta yaşanan bir olay yok. Hicri 1400'de oluyor bu olaylar. Ve Peygamberimizin tam belirttiği şekilde gerçekleşiyor olaylar. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı çok yakın inşallah. Demek ki o dönemdeyiz. Bunları anlıyoruz.
Evet, yani Erdem Hocam bize haberlerden derlediği başlıkları kendi çalışması olarak bize sunmadı ona. Erdem Hocam şunu yaptı. Peygamber Efendimizin hadislerini derlenmiş halde bir sunum yaptı inşallah. Yani bu bilginin kaynağı 1400 yıl önce yaşamış olan Peygamber Efendimiz. Demek ki 1400 yıl önce yaşayan bir insanın günümüzde, yani sanki biz şu an değil mi, yani izliyoruz. Sanki Peygamber Efendimiz de yanımızdaymış. Bizimle birlikte bu alametleri yaşamış ve o gördüğü şeyi yazmış gibi anlıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar net ve yerinde tespitler. Bu neyi gösterir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimizin, o güzeller güzeli insanın Allah'ın ilhamıyla, değil mi? Bunların hepsinin söylendiğini, söylettirildiğini inşallah görüyoruz. Çünkü bu kadar net, tam gazete haberlerinin birinci sayfasındaki manşetlerin aynısı olacak şekilde hadislerin, bu sözlerin söylenilmesi ve bilinmesi ancak Allah'ın ilhamıyla, onun gaybı, değil mi? İnşallah ilham etmesiyle, göstermesiyle olabilecek şeyler. Ve bu da tam bizim yaşadığımız zamanı tasvir ediyor. Yani tam ahir zamandayız. Tam Hazreti Mehdi'nin yaşadığı, Hazreti İsa'nın yaşadığı, tam İslamiyet'in hakim olacağı devrin olduğu bir çağdayız inşallah.
Zaten inşallah. Peygamber Efendimiz de 200'den fazla alamet belirtiyor. Bunların 150'den fazlası da gerçekleşti. Ve haberlerde sıralandığı gibi böyle peş peşe olayların ardı ardına gelmesi, bazı olayların ilk kez yaşanıyor olması ve anlatılan olaylarda yer, zaman ve kişiler belirtilmesi de zaten başka bir mucize. Allah'ın insanlara göstermiş olduğu bir mucize. Ahir zamanda olduğunun bilincine varılması için Allah tarafından insanlara gösterilmiş güzel bir mucize. Bizler de bu alametleri gördüğümüz zaman da gerçekleştiğini, ahir zaman içinde olduğumuzu zaten çok net bir şekilde bakıp görebiliyoruz inşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.